İçsel Yolculuğun Peşinde. Hazırlayıp sunan Gülnur Öztürk ve Berna Tuncer.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İçsel Yolculuğun Peşinde adlı radyo programımızda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok özel bir konuyu ele alıyoruz. Kahramanın yolculuğu. Bu yolculuk sadece mitolojilerde değil, aslında hayatımızın her anında karşımıza çıkan bir tema. Bugün sizlerle bu yolculuğun ne olduğunu, nasıl işlediğini ve bizim hayatımıza nasıl dokunduğunu sevgili konuğumuz Gülnur Öztürk ile birlikte keşfedeceğiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar. Evet, bugün de güzel bir konuyla beraberiz.
Sizi burada görmekten mutluyuz ve öncelikle tabii konumuz kahramanın yolculuğu. O zaman şöyle başlayalım dilerseniz. Kahramanın yolculuğu ne demektir ve neden bu kadar bir evrensel tema olarak bunu adlandırabiliriz?
Aslında kahramanın yolculuğu bir metafor. Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı eserinde bunu çok ayrıntılı bir şekilde tanımlamış. Bir kahraman sıradan bir hayata başlıyor, sonra büyük bir maceraya atılıyor ve sonrasında da bir dönüşüm geçiriyor. Bu süreçleri anlatan bir yolculuk aslında bu. Herkesin hayatında bir kahramanın yolculuğu vardır. Bu fantastik hikayelerde değil de aslında günlük yaşamda hepimiz kendi yolculuğumuzun kahramanı olarak yer alırız. Burada kahraman değişim ve dönüşüm yaşamaya, içsel gücünü keşfetmeye ve en zor olan engelleri aşmaya çalışan bir kişidir. Yani hepimiz gibi.
Evet, aslında Campbell bu yolculuğun belirli aşamalardan oluştuğunu söyler. Bu aşamaların en belirgin olanları nelerdir? Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Şimdi Campbell'ın teorisinde kahramanın yolculuğunu 12 aşamaya bölmüştür. Bunların arasında çağrı, yardımcılarıyla tanışma, zorluklarla karşılaşma, ölüm ve yeniden doğuş ve en sonunda da kahramanın dönüşü gibi bölümleriyle bunu ayırmıştır. Bu aşamalar aslında bir insanın içsel ve dışsal yolculuğunun tüm adımlarını simgeliyor. Şimdi ilk başta kahraman sıradan bir hayat yaşıyordur ama bir çağrı gelir. Bu çağrı ya bir tekliftir, ya zorluktur, ya da bir fırsat olabilir. Tabii burada bu kişinin bunları nasıl adlandırdığı, hayatında nasıl yer aldığı da tabii ki çok önemli. Ve sonra kahraman hem fiziksel hem ruhsal olarak kendisini dönüştüren bir yolculuğa çıkar.
Aslında bu aşamalar çok ilginç ve enteresan. Peki bir kahramanın yolculuğu dediğimizde bu sadece dış dünyada mı gerçekleşir, yoksa bu içsel bir dönüşümü de içerir mi?
Bence en önemlisi içsel dönüşüm. Evet, bir dış dünyada gerçekleşen bir çağrıyla başlar bu iş. Belki de kişinin kendi iç dünyasından gelen bir çağrı da olabilir. Kişiye göre değişebilir tabii. Ama kahramanın yolculuğunun en önemli kısmı, bu kişinin hem çevresindeki dünyaya karşı büyük bir savaş verirken aynı zamanda kendi içindeki korkuları, zaafları ya da kimlik krizlerini aşmak zorundadır. Ve aslında içsel yolculuk bu kişinin gerçekten kahraman olmasını sağlayan şeydir. Örnek verelim. Yüzüklerin Efendisi'ni herkes bilir diye düşünüyorum. Orada iki kahramandan bahsetmek istiyorum. Elrond ve Frodo'dan. Elrond bu Ayrık Vadi'nin efendisi olan elf kralı ve diğeri de Frodo. Frodo da yüzüğe sahip çıkan ve o yüzüğü teslim etmesi gereken yere kadar güvenli bir şekilde götürmesi gereken kişi. Aslında bu kahramanların kendi korkularıyla, şüpheleriyle mücadelesini anlatır. Oradaki o hayat içerisindeki duruşları, kendilerini nasıl tanımladıkları, kendi zaaflarını, korkularını, hayat içerisinde nasıl gösterdiklerini, bununla nasıl baş ettiklerini anlatır. Ve burada aslında bunu çok güzel görüyoruz. O ikisinin kendi içsel yolculuğunu ve sonrasındaki dönüştükleri kişiyi.
Aslında içsel yolculuğu genellikle kahramanın karşılaştığı zorluklarla ilgili bir yüzleşme anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Peki yine burada bir soru. Bir kahramanın en zor anı ne zaman gelir?
Bence en zor an kahramanın ölüm ve yeniden doğuş aşaması olduğunu düşünüyorum. Bu kahramanın artık eski benliğinden sıyrılması ve yenilenmesi gereken nokta. Burada ölüm gerçek bir ölüm olmayabilir ama gerçekten ölüme yakın bir deneyim de yaşamış olabilir. Veya bu sembolik olarak ölümü tattığı bir farkındalık da olabilir. Kahraman eski kimliğini terk eder ve burada büyük bir karar almak zorundadır. Bu noktada kahraman belki her şeyi riske atıp bu risk sonrasında gerçek gücünü ve potansiyelini keşfedeceği bir yeni durumla karşılaşabilir.
Yani bu aşama çok derin ve anlamlı bir dönüşümü simgeliyor aslında. Peki bunu kendi hayatımıza uyarlayacak olsak, günlük yaşamımızda biz de kendi kahraman yolculuğumuzu nasıl başlatabiliriz veya hem bu yolculuğu nasıl başlatabiliriz hem de bunu bireysel yaşamımıza nasıl uyarlayabiliriz?
Şimdi herkesin hayatında bence doğal bir şekilde yer alıyor. Hepimiz kendi hayatımız içerisinde bir çağrı almışızdır. Bununla ilgili olarak bir dönüşüm yaşamak zorunda kalmışızdır. Ama daha çok bu çağrıları tanımlarken belki bu bir kariyer değişikliği olabilir, bir ilişki olabilir ya da içsel bir keşif olabilir. Ve kahramanın yolculuğunun başlaması için önce bu ilk çağrıyı duyabilmesi gerekiyor. Sonrasında da cesaret gerektiren bir adım atması lazım. Çünkü aslında insanlar kendi konfor alanlarından çıkmak istemez. Herkes o konfor alanında mutludur. Orada huzursuz bile olsa tanıdık ve bildik bir yerdir orası ve orayı değiştirmek istemez. Ama ne zaman ki artık risk alması gerekir ve bu konfor alanından çıkması gerekir, işte o zaman tıpkı kahramanların bilinçli ya da bilinçsiz olarak yolculuklarına çıkmaları gibi biz de kendi içsel zorluklarımızı, engellerimizi aşarak hayatın bize sunduğu fırsatları değerlendirme şansına sahip olabiliriz.
Bu hakikaten de çok ilham verici. Burada genelde kahraman bu yolculuğun içerisinde ya da bu yolculuğun sonunda genellikle neyle döner? Yani bu dönüşümün sonunda ne kazanır?
Bence en değerli şeyini, yani kendi içsel kimliğini kazanmış olur diye düşünüyorum. Bu bazen dışsal bir ödül de olabilir. Mesela bir kariyerin sonunda aldığı bir payı olabilir ya da bir unvan değişikliği olabilir. Ama tabii kişiye göre bu değişebilir. Ama daha çok aslında burada da yine elde edeceği şey içsel bir keşif ve bilgelik olabilir diye düşünüyorum. Ya da en azından benim için bunun çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi içsel dünyasında insanın başarılı olması, kendisini daha iyi tanıması, kendisiyle ilgili bir dönüşüm yaşaması, ayrıca bu etrafındakiler için, belki de toplum için de çok güzel bir iyileşme ve aydınlanma sağlayabilir.
Gerçekten bunu çok güzel bir şekilde özetlediniz. Çünkü bu bilgiler çok değerli. Bazen bu çağrının farkında olamayıp hayatımızın neredeyse tamamını bu doğrultuda geçirdiğimiz ve aynı döngülerin etrafında dönüp durduğumuz, o çağrıya defalarca kulak tıkadığımız pek çok yaşam deneyiminin içerisinden geçebiliyoruz.
Bence en büyük kahraman da Atatürk diye düşünüyorum. Çünkü onun hayatına baktığımızda o çağrıyı aldıktan sonra yaşadığı hem kendi içsel dünyasındaki değişim hem de dışa yansıyan değişimleri bütün toplumu etkilemiş bir değişim olarak karşımıza çıkıyor. Değil mi?
Kesinlikle.
Bence en büyük kahraman o. Burada bu kahramanın yolculuğunda bir de tarottan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşım Tuğba Erşen'in yazdığı Ezoterik Tarot isimli bir kitabı var. Okumanızı tavsiye ederim. O kitapta da kahramanın yolculuğundan tarot kartları üzerinden bahseder. Orada da bir kahraman var. Sırtına heybesini almış ve yola çıkmıştır. O heybesin içerisinde de o hayattaki becerileri, yetenekleri bulunur. Ve o yola çıktığında birçok zorlukla, aşması gereken birçok engellerle yoluna devam eder. Ve karşısına ölüm çıkar, bazen sevdiklerini kaybetmek çıkar. Ama sonuçta o yolculuk bir ruhsal yolculuk olarak devam eder. Ve kişi sonrasındaki değişim ve dönüşümle de kendisi artık kendi hayatındaki bir rehberi kazanmış olur ve kendi hayatına rehberlik eder. O yüzden aslında tarot kişisel gelişim, sezgi geliştirme ve bilinçli bir yolculuk yapmak isteyen kişiler için çok güçlü bir araç olabilir.
Aslında burada söylemiş olduğunuz teknikte tarotun hani hayatın çeşitli alanlarında bize derinlemesine rehberlik sunabileceğini söyleyebiliriz, değil mi?
Evet, çünkü orada bazen kendi hayatımızda da çelişkiye düştüğümüz ya da karar vermek zorunda kaldığımız anlar olur, değil mi? Bir karar vermeniz gerekir. Hatta önünüze 2 ya da 3 seçenek olabilir. Onlardan hangisinin sizin için doğru olacağını çoğu zaman bilemeyiz. Ya da kendi bilinçaltımızda yaşadıklarımız ve orada depolanan bilgi bazen bize yanlış da yönlendirebilir. Bilemiyoruz.
Evet.
Ama orada o seçenekler arasından bir karar vermeye çalışırken işte bazen birisine sormak, evet bir başkasından fikir almak önemlidir ama genellikle bir başkasından fikir almak yerine kişinin bunu kendisine sorması, hatta kendi bedenine sorması bence çok önemlidir. Çünkü bizim için en doğruyu biz biliriz. O yüzden de burada işte tarotta sormak ve oradaki kartların açılımını görmek belki kişinin cevabını bulmasını çok daha kolaylaştırabilir diye düşünüyorum.
Bu tabii ki yani ayrı bir teknik, yani sonuçta yorumlanması için o kartların sahip olduğu anlamları yorumlayabilecek tecrübeli birinin olması gerekiyor.
Aynen öyle.
Burada mesela tarot esnasında çıkan sembollere dair yapılan yorumlar, tabii ki dediğim gibi yani bu apayrı bir teknik ama en azından şöyle kısaca bir özetleyecek olsak. Mesela tarot esnasındaki bir sembol o an o sorduğumuz soruya ya da bize nasıl bir rehber olabilir ya da hangi semboller neyi gösterebilir?
Şimdi tarot kartları dedik ki bir kişinin ruhsal gelişimine, içsel yolculuğunu ve hayatındaki önemli dersleri anlamasına yardımcı olabilir. Orada çıkan karta göre kartın ifade ettiği bir anlam, bir sembol var. Aslında her şey sembolik bir ifadeyle orada sunuluyor. Ve bu sembole göre de kişinin ihtiyacı olan rehberlik sağlanabilir. Mesela değnekli adam kartı var. Hatta değnekli adam kral diye de adlandırılır. Bu kart direncin, kararlılığın, mücadele ve savunma gücünün simgesi olarak tanımlanmıştır. Ve bu kart çıktığında şunu kişi düşünebilir. Kişinin karşılaştığı zorluklara karşı dayanıklılık ve direnç göstermesi gereken bir dönem vardır. Ve bu döneme karşı kişi kendi yeteneklerini, becerilerini keşfetmesi ve buna göre orada nasıl bir davranış sergilemesi gerektiğini anlamaya çalışabilir. Hatta mesela değnekli adam savunma ve direnç anlamı olabilir, içsel güç, kararlılık anlamında olabilir, işte çetin mücadele anlamına gelebilir veya azim ve ileriye dönük kararlılık gibi anlamları olabilir. Sonuçta değnekli adam genellikle bir kişinin güçlü ve dirençli olduğunu, zorlukla karşılaşsa bile pes etmeyeceğini ve mücadeleye devam edeceğini simgeler. O yüzden aslında önemli bir karttır ve kişinin kararlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini anlatır.
Yine tabii ki bu konudaki sembolleri o an sormuş olduğumuz soruyla birlikte bunların yanıtına göre farklı şekillerde örneklendirebiliyoruz. Mesela benim tarotla ilgili bildiğim fool diye bir sembol var. Onunla ilgili genelde hangi durumlarda çıkabiliyor?
Bu ahmak, Türkçe'ye çevrildiğinde ahmak diye çevrilmiş. Genellikle yeni başlangıçlar, macera, saf bir yaklaşım veya bilinçsiz cesaretle ilişkilendiriliyor. Bu ahmak kartı tarotun ilk kartı ve yolculuğun başlangıcını simgeler. Bu kart kişinin hayatındaki potansiyel fırsatları, keşifleri, yeni bir yola çıkışı anlamına gelebilir ve şunları temsil ediyor ya da anlam olarak. Yeni başlangıç veya macera, işte kişi yeni bir yolculuğa hazır olmayı simgeler. Bir değişim dönemidir, işte yeni bir projeye başlayabilir ya da bilinçli olarak yeni bir yola girmeyi seçebilir. Ya da işte o konfor noktasından çıkmaktan bahsetmiştik ya az önce. Hani o kişinin var olan o konfor alanından çıkıp aslında her şeyini riske de atıyor olabilir orada. Bir yeni yola çıkmayı, cesaretle yola çıkmayı anlatan bir figürdür aslında. Ayrıca saflık ve masumiyet anlatır. Dünya hakkında saf ve masum bir bakış açısına sahip kişiyi temsil eder. Aslında öyle değil midir? Biz hayatımızda eğer ne kadar bir şeye o çocukça bakış açısıyla yaklaşırsak ve genellikle çok şey içinde tecrübesizizdir. Ancak deneyim kazanarak o konu hakkında bir tecrübe elde ederiz, değil mi? Oradaki masumiyet işte dünyayı keşfetmek, öğrenmek için bir merak ifadesi olabilir. Ayrıca cesaret ve risk almayı ifade eder. Çünkü siz bilinmeyene doğru bir adım atıyorsunuz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Buradaki yeni deneyimlere açık ve özgür müsünüz? Yoksa işte korkuyla mı hareket ediyorsunuz? Bütün bunlar aslında orada bunu size anlatır. Yani cesaretle adım atın ve risk alın. Ama tabii bu arada risk almak son derece zor olabilir. Hayatlarında risk almayı hiç sevmeyen insanlar var. Ve bu yüzden de hayatlarını hep güven içinde yaşamayı sağlıyor. Ama şunu da unutmamalıyız. Eğer daha iyi bir hayat, daha huzurlu bir hayat istiyorsak belki de orada risk alıp yeni bir şeyi deneyimlemeniz de gerekiyor olabilir. Evet, cesaretle yolumuza devam etmemiz gerektiğini anlatıyor. Bir diğer anlamı serbestlik ve özgürlük. Evet, ahmak sıkı kısıtlamalardan ve kurallardan bağımsız bir şekilde hareket etmeyi simgeler. Yani bu kart aslında kişinin hayatında bir özgürlük arzusunu rahat bir şekilde akışa bırakmayı temsil eder. Evet, biz insanlar akışa kendimizi bir türlü bırakamıyoruz değil mi? Hep bir kontrol etme isteğimiz var. Her şeyi kontrol edelim, o zaman daha güvende oluruz.
Bu aslında çağımızdaki de önemli bir problem. Yani kontrol, kaygı bozukluğu. Yani hem her şeyin kontrol altımızda olmasını istemek, hem de o kadar fazla kontrolcülükten kaygı düzeyimizin yükselmesi. Yani anlamsız bir kısır döngü.
Evet, işte burada ahmak, kurallara uymak yerine kendi yolunu seçmek ve yolculukta esneklik göstermek üzerine bir tema aslında. Yani biz kuralları, var olan kurallardan esneyebilmek. Burada hep Matrix filmi aklıma gelir benim. Matrix'teki, değil mi? Oradan çıkmak. Orada da çok büyük bir risk alıyor. Yeni bir yolculuk. Aslında o da çok güzel, içimizdeki kahramanı anlatan bir film Matrix. Değil mi?
Evet.
Ve bu şekilde kendini, o kendinin belirlediği yola hareket etmek aslında önemli oluyor. Bu kartın bir diğer anlamı bilinçsiz harekete geçmek. Evet, ahmak kartı bazen dikkatsizlik ve düşüncesizlik anlamına gelir. Yani kişi işte tüm riskleri, potansiyel tehlikeleri hesaplayamayabilir, değil mi? Bazen o hani cahil cesareti dediğimiz şey de olabiliyor ve kendimizi o yola pat diye atabiliyoruz bazen. Hatalar da yapabiliriz ama hatalar da öğrenme sürecimizin bir parçası, değil mi? Biz insan olarak o hataları yapmak durumundayız ama bu hatayı yaptıktan sonra geriye dönüp ah ben bunu nasıl yaptım demek yerine bu hatayı yaptım ve bundan bunu öğrendim. Şimdi artık yoluma devam ederken bu hatayı bir daha yapmamak üzere bundan bir ders çıkarmalıyım demeli. Pişmanlık şeklinde değil de
kesinlikle
bunu bir öğrenme aracı olarak kullanması gerekiyor. O zaman çok güzel bir dönüşüme vesile olabilir bunlar. Ve son olarak bu kart gelişim ve öğrenmeyi anlatır. Evet, hayat bir yolculuk. Siz bu yola çıktığınızda, kendi yolunuzu bulduğunuzda artık olgunlaşmaya başlarsınız, öğrenirsiniz, büyürsünüz ve hem içsel hem de dış dünya ile ilgili yeni bir durum yaratmış olursunuz. Belki bu çevrenizdekileri de ışık olur. Sizin o yoldaki değişiminiz, dönüşümünüz çok güzel başka şeylere de vesile olabilir. O yüzden bence içimizdeki kahraman, yani bunu öldürmeyelim, İçimizdeki kahramanı hep canlı tutup onun yolculuğa çıkmasını teşvik etmemiz gerekiyor. Çünkü ancak böyle öğrenir, böyle yeni şeyleri öğrenebilir, dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakabilir ve kendimizi büyütebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, ne güzel bir şekilde özetlediniz. Bugün paylaştığınız değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben en azından bu kahramanın yolculuğu konuşmasının dinleyiciler için de oldukça ilham verici olduğuna eminim. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam.
Evet, yeni bir yolculuğa başlama cesaretini, bilinçsiz bir keşfi ve hayatın sunduğu fırsatlara açık olmanızı diliyorum. Hepimiz için bu dileği gerçekleştirmek mümkün olsun diye de niyet edelim. Yani biz hayatımızda yenilikleri kucaklayalım. Ama gerektiğinde de dikkatli ve bilinçli olmayı da hatırlayalım. Ve çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyiciler, bugün İçsel Yolculuğun Peşinde programımızın sonuna geldik. Umarım kahramanın yolculuğu hakkında daha derin bir farkındalık kazanmışızdır hep birlikte. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
İçsel Yolculuğun Peşinde hazırlayıp sunan Gülnur Öztürk ve Berna Tuncer.